Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir insan ve tasavvuf psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam iyisiniz inşallah.
Yaradana şükür, siz de hocam canavar gibi görüyorsunuz
elhamdülillah. Şimdi hocam, en son İmam Gazali Hazretleri dünyanın tehlikelerini saymıştı. Ama dünyada iki tane iyi şey var demişti. Biri ilim, öğrenmek, öğretmek. Diğeri de hocam amel. Aksiyon insan olmak. Hani bizim hakikaten hocam Müslümanlık ve Sufilik, yani doğuştan ta ölünceye kadar bir aksiyonluktur. Hiçbir zaman emekli olmak, efendim ilimden uzak durmak bizde yoktur yani. Hep okumak, üretmek. Geçen hafta hocam biraz konuşmuştuk.
Evet.
Ama mesela şimdi bakıyoruz hocam, İslam'ın ilk dönemindeki o heyecanı demek kaybettik ki. İbn Heysemler, işte Biruniler, efendim o haritacılıkta, astrolojide, kimyada müthiş bir hocam hareketlilik vardı. Müslümanlar icat ediyordu robotları, abdest robotlarını falan. Hocam İdris'in haritası hala bugün dünyada insanlar anlayamıyor hocam. Nasıl çizmiş o haritayı?
Evet.
Yani hani bir uçak olmadan, helikopter olmadan o haritayı çizmek çok zor.
Geçen bir belgeseli izlemiştim. Hakikaten şey, yani belgeseli izleyince daha insan diyor. Yani şaşak kalıyor.
Çünkü hocam bir kenarlar, kıvırım kıvırım kenarlar var. Gemiyle giderken nasıl çizeceksiniz onu? Yani insan tam ne kadar kıvırım olduğunu tam anlamayabilir. Ama gökten baksanız, planörden, ne bileyim uçaktan, İHA'dan baksanız, ha dersiniz ki bak şu kadar bir çıkıntı var karadan.
Evet.
O yüzden hani hocam bizim ecdadımız ilimle çok uğraşmış. Hala hocam Süleymaniye Sultanahmet değil mi?
Evet.
Ne kadar bir mimari harikası. Bak şimdi sel oldu mesela. Sel götürdü hocam bütün evleri. Osmanlı Köprüsü var hocam Edirne civarında bir yerde. Hocam köprünün uzunluğu 1,5 kilometre.
Evet.
Nehrin genişliği normalde 20 metre falan. Ama hocam ecdadımız yaparken o sel yatağı var ya.
Evet.
En kötü zaman düşünerek köprü yapmış. Yani 1,5 kilometre yapmış böyle. Sanki böyle havada gidiyorsunuz. Gerek yok bu kadar köprüye.
Hmm.
Çünkü sel bastığı zaman tam 1,5 kilometreye yakın
genişliyor.
Sel yatağı
aslında
var.
Aslında kendi yatağı 1,5 kilometre demek yani.
Şimdi hocam yani ecdadımız Bursa'ya, işte İstanbul'a, değişik şehirler, Kütahya bizim mesela öyledir hocam. Hep evlerini şey yapmış. Tepelere, dağlara yapmış. Ovayı kullanmamış. Hem üretim açısından hem de ova sağlıksızdır. Depreme karşı dayanıksızdır. Sel götürür. Ama hocam dağı, hatta tasavvufta bir sufileri benzetirler. Sufi dağ gibidir. Rüzgar götürmez. Sel alıp götürmez falan diyor hocam. Böyle sıcak da erimez diye. Dağın özellikleri vardır. Şimdi bugün bakıyoruz hocam, bu kadar teknoloji, bu kadar gelişmişlik. Yani toprağın altını kazıp toprağın kayadan mı, kilden mi olduğunu öğrenebiliyoruz. Ama hocam bakıyorsunuz yani okumak, tabii diyeceksiniz ki hocam hep mimarların bu suçu var. Demek hocam biz de okumuyoruz ki. Yani gerekli müdahaleyi ev yaparken, seçerken yapamıyoruz hocam nedense.
Yani geleneksel zamanlarda hocam insan doğayla düet halinde olmayı esas almış. Ama Rönesans döneminde Bacon, İngiliz filozof Bacon, ilk kez hocam bilgiyi bir güç olarak tanımlıyor ve tabiatı, doğayı bir köle olarak görmeye başlıyor. Dolayısıyla onu bilgiyle birlikte onu sömürmek lazım diyor.
Hocam biz de biliyorsunuz doğa, tabiat Allah'ın ayetlerinden müteşekkil. Birisi,
evet.
Harika bir nizamdır.
Evet.
Bozmak, dal koparmak, çiçek. Hocam sufilere hocam çok hikayeler vardı biliyorsunuz.
Evet.
Şeyh Efendi bir çiçek getir demiş müridine. O da gitmiş solmuş, kurumuş bir çiçeği koparıp getirmiş. Evladım bana bunu mu layık gördün deyince, efendim demiş bütün çiçekler zikir halindeydi. Onların zikrini bozamadım.
Evet.
Çekindim. Ama bu çiçek demiş yeni işte solmuş. Zikri kesilmiş kuruduğu için. Yani bunun gibi hocam hayvanlarla o hani çizilen resimler vardı. Nakşi dervişlerin aslanlarla.
Evet.
İşte bazı sufilerin bir elinde ceylan, bir elinde
evet,
kurt.
Hacı Bektaş. Ya. Öyle bir, evet.
Hocam biz ise tabiatla böyle, Kur'an da Allah'ın ayeti, tabiat da Allah'ın ayeti. İkisi de kardeş gözüyle bakmışız sanki.
Evet, çünkü vahiy ona bu mesajı veriyor. Artı yaşam tarzları da doğayı bir ev olarak görüyorlar. Kendileri onun bir parçası olarak görüyorlar.
Düşman
bir,
değil.
Bir düşman ya da bir köle efendi ilişkisi değil. Mesela bu dediğimizi bazı dinleyicilerimiz abartı gibi zannedebilir ama hocam, mesela modern ekonomi bilimi kitaplarında ekonomide 4 temel faktör vardır yani. İş gücü vardır, insan gücü vardır, sermaye vardır ama bu para değildir. Fiziki üretim araç gereçleridir yani. Girişimci vardır, işte bütün bunları organize eden. Dördüncü bir faktör var hocam, tabiat.
O da bedava.
Mesela hepsinin bir ekonomik karşılığı var. Tabiat bedava. Ama işte tabiat bedava ne demek hocam? Sömür sömürebildiğin kadar.
Toprağı sömür, suyu sömür, gökyüzü.
Evet, havayı sömür ve gelinen bu noktada işte NASA'nın hocam geçen yıllar açıklaması vardı. Artık iklim küresel ısınma ayrı ama onun somut yansımaları lokal olarak çok derin şeyler olacaktır. Olağanüstü hava olayları olacaktır.
Evet.
O olağanüstü hava olaylarını işte şimdi yaşıyoruz hocam yani. Türkiye'de de Akdeniz ülkelerinde de Akdeniz'in etrafındaki iklimde köklü değişiklikler bu anlamda bekleniyor. Yangınlardı, sel felaketleriydi.
Şimdi hocam ayet-i kerimede Rabbimiz insanların diyor yaptıklarının yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu.
Evet.
Böylece Allah'a dönüş yapsınlar diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor Rabbimiz. Yani hocam bu şey sistem bozan biziz.
Evet,
insan. İnsan olmasa su kirlenmez, hava kirlenmez, ağaçlar kesilmezdi. Biz bunları hocam hepsini tahrip ettik. Allah da diyor ki belki geri dönerler diye acısını tattırıyoruz bu dünyada. Yani sel geliyor evet. Hocam bir anda. İşte bir metrekareye 200 kilo yağmur yağıyor. Olacak şey değil.
Evet.
Yazın ortasında. Ne bileyim hocam işte orman yangınları çıkıyor. Küresel ısınmadan dolayı. Yani yakılması ayrı bir konu. Şimdi böyle olunca Allah-u Teala hocam bizim dönmemizi istiyor bu yoldan.
Evet.
Esasında bu şefkat tokatı mı diyelim, ne diyelim buna? Yani çok daha büyük kitlesel ölümler olmasın diye Allah-u Teala.
Aslında mesela ağrı hocam. Kim ağrı çekmek ister?
Ya.
Ama ilginç mesela iç organlarımızda hocam acı duyu hücreleri az. Eğer iç organlarımızdan bir acı haberi geliyorsa ağrı işte. Mesela,
ciddi bir uyarı.
Ciddi bir şey var. Eğer biz haberdar olmasak o ağrı olmasa hocam biz o olaydan haberdar olmayacağız yani.
O zaman bu tabiat olayları da sanki tabiatın ağrısı.
He, tabiatın ağrısı.
Dünyamızın, yer küremizin, mavi gezegenin işte böbrekleri ağrıyor.
Aynen öyle.
Efendim başka organları ağrıyor sanki hocam.
Evet. Şey hocam National Geographic'te bir belgesel formatı vardı. İnsanlardan sonra diye. Diyelim ki yeryüzünde insan kalmadı hocam. Öyle nükleer değil.
Teorik olarak. Mars'a taşındık mesela hocam.
Evet evet bütün insanlar. 10 yıl sonra ne oluyor? 20 yıl sonra, 50 yıl sonra ne olur? Hocam tabiat inanılmaz bir şekilde kendisini onarıyor. İyileştiriyor.
Çünkü insan tahribatı gidince...
Evet. Mesela şu anda hocam terk edilen şehirler var. Diyelim ki şeyde...
Rusya'da vardı ya hocam. Neydi bu? Nükleer santral patladı mesela.
Evet. Çernobil mesela.
Çernobil
yani.
Evet.
Onun dışında uzak doğuda mesela tarihi şehirler var. Terk edilmiş. Mesela piramitler bir hocam. Piramitler
evet.
Kumların altında kalmıştı. Sonradan onlar ortaya çıkartılmaya başlandı. Tabiat geri alıyor yani o anlamda verdiğini. Kendini de onarıyor. Dediğiniz gibi dengeyi bozan şey oluyor. İnsanın ihtirasları oluyor yani.
Çünkü Allah-u Teala bize sadece insanoğluna hür irade vermiş. Diğer bütün mahlukatı tabiatla uyumlu şekilde yaratmış Rabbimiz.
Evet. Mesela aslan avlanabileceği o halde hocam.
Hocam kapitalist.
Karı toksa avlanmıyor.
Kapitalist bir aslan olsa ne olurdu hocam?
Hocam yani ortalıkta.
Tek bir canlı.
Başta antilop ya da işte zebra ya da işte Thompson ceylanı hiç kalmazdı herhalde yani.
Hepsini, gerçi onlar da kendileri de ölürlerdi tabii. Hepsini 3 günde tüketince.
Tabii. Olay kendine dönüyor yani. Mesela şey hocam. Timsahları biz hep şey olarak görürüz. Yani böyle yeme canavarı. Niye? Çünkü ağzı ondan büyük bir hayvan yok hocam yani.
Evet, dişleri de çok keskin.
Evet. Belki onunla şey yarışabilir. Su aygırı, hipopotam. O da ağzını böyle devasa açabiliyor. 10 kiloluk bir karpuzu ağzına koy çatlatıyor yani. Bir timsah hocam ağzını alıp yandan ağzını alıp dişleri çünkü 20 santim civarında 20-20-40 santim. Timsahı tek ısırışta öldürebilir yani. Neyse timsah hocam hep avlanırken gösterir. Niye? Zebralar, öküz başlı antiloplar
geçerken
nehirden karşıya geçmeye çalışırken. Hocam senede bir defa doğru dürüst bir defa şey yiyorlar yani.
Et.
Mesela bir zebra yiyor yani. Onun dışında küçük avlarla besleniyor. Yani toplamda tükettiği bir timsahın tükettiği hocam bir insanın tükettiğinden daha az yani et olarak bile. Mesela şey yapmaya çalışmıyor yani onu öldüreyim o kadar stok yapayım bu kadar stok yapayım yani. İlginç stokçu hayvanlar var ya hocam mesela sincap ve karga şeydir stokçudur Ama bunlar stokların çoğunluğu bitkilerin aslında tohumlarını farklı yerlere taşıma işlevi görüyor.
Onda da bir hikmet var. Rabbim evet. Ona da hikmet koymuş yani.
Evet. Normalde diyelim ki o tohumun o kadar uzaklara gitme şansı yok yani. Sincap alıyor onu şey diyor hocam. Uzağa kilometrelerce öteye götürebiliyor yuvasına yakın yerlere. Ve eşeliyor geri.
Toprağa gömüyor.
Gömüyor ve üstünü de şey diyor hocam.
Evet.
Örtüyor.
Hocam şu alemde öyle dehşet bir nizam var ki hakikaten insan hayran oluyor.
Evet.
Hani hayranlık biliyorsunuz hocam tasavvufta da yüksek bir mertebedir.
Evet.
Aklın durduğu, fikrin durduğu artık ya Rabbi bundan daha güzel olamaz.
Evet.
Hani direksiz gökyüzünde yıldızları tutuyorsun. Bir avuç toprağa hayat verip canlılar üretiyorsun. Şu ağaçlara bak, şu yeşilliğe bak hocam. Sibat esrazıbla sibat Allah diyor ayette.
Allah'ın boyası.
Allah'ın boyası. Allah'ın boyasından daha güzel hangi boya var diyor Rabbimiz soruyor bir de. Varsa sizin elinizde sentetik güzel boyalar getirin bakalım. Bir de benim tabiatta yarattığım boyalara bakın. Hocam bizim boyalarımız son derece aciz. Hocam çok ilginçtir. Bir ressam kötü bir resim yapsa bile dünyanın parası yapıyor.
Evet.
Yani bir kambur adam resmi yapıyor.
Evet.
Ama o kambur yaratan Rabbimize ne kadar çok saygı göstermek lazım değil mi?
Yani
onu unutuyoruz bazen.
Yani düşünün hocam bir insan harikulade bir insan olağanüstü. Yani tek bir hücresini bile insanın yapamadığı bir insan olağanüstü. Öbür tarafta onun çekilmiş bir fotoğrafı ya da yapılmış
yani,
bir resmi. Tamam o şeye.
O da güzel.
Oradaki sanata, fotoğrafçılığa, ressamlığa elbette saygı. Fakat hani dediğiniz gibi orijinal değere bu kadar küçümsemek.
Hocam bir mesleği hikayesi anlatayım. Tam yeri geldi sanki.
Eyvallah hocam.
Yılancının birisi Bağdat'ta dağlara çıkmış. Bunların işleri yılan, büyük yılanları efendim yakalayıp halka göstermek. Bir kısmı biliyorsun oynatıyorlar.
He böyle şey çalıp.
Ama bu öyle değil. Bu koca bir ejderhayı diyor Hazreti Mevlana. Koca bir yılan demek ki. Boğa yılanı mıdır nedir? Ölü bulmuş dağda. Bunu battaniyelere sarıp, kilimlere sarıp çeke çeke Bağdat'a getirmiş. Amacı insanlara gösterip para kazanmak. Tabii tellallar bağırıyor. Duyduk duymak demeyin. Koca bir ejderha geldi şehrimize. Falanca işte meydanda toplanın. Herkes toplanıyor. Ayaklarının ucuna basıyor insanlar böyle yüksekten görmek için. Tabii yılancı para toplamın peşinde. Çok insan gelsin ki kalabalıkta daha çok para toplasın. Yılan da örtülü her tarafı. Kimse göremiyor ne olduğunu. Bayağı bir kalabalık toplaşmış. Sonunda yılan esasında ölmemiş. Kış uykusuna yatmış soğuktan. Bağdat'ın sıcağını görünce üstü de örtülü ya. Uykudan kalkıyor. Kalkar kalkmaz ilk işi o yılancıyı bir yutuyor güzelce. Sonra diyor ki Hazreti Mevlan gitti bir çadır deliğine sarıldı. Yuttuğu adamın kemiklerini çatır çatır kırdı diyor içinde. O anda diyor halk kaçışırken korkuyla onlarca insan öldü diyor. Birbirinin içindeydiler. Sonra diyor Hazreti Mevlan ben ahmak insan diyor. Allah seni en mükemmel şekilde yaratmışken sen diyor yani gidiyor bir yılanı görmek için saatlerini israf ediyorsun. Ya yılan kim sen kim? İnsanla yılan kıyas götürmez. Tabii yılan farklı bir varlık ama.
Evet.
Yani şuna benziyor hocam. Elinde son model bir kompütür olan bir insanın. Yani bir laptop.
Evet.
Son model. Gidip böyle eski bir hani masaüstü. Böyle 10 dakikada açılmayan, 10 dakikada bir işlem yapamayan bir kompütürü özenmesi gibi bir şey yani sanki.
Evet.
Gençler anlasın diye söylüyorum biraz.
Lemaître diye hocam bir filozof var. Kitabı da basılıdır. Makine insan diye. Yani insanı salt bir makine olarak tanımlıyor. Şimdi insanı bu kadar indirgemeci bir şekilde ele aldığında mesela antropolojide hocam insan tanımları var. Tanımlardan bir kısmı şu. Çıplak bir maymun.
Maalesef.
Veya dik yürüyen canlı. Veya gülen canlı. Tamam bu özellikler insanda yok mu? Var elbette. Ama insan bundan ibaret değil. Bir tanesi de hocam şey. İntihar eden canlı. Başka intihar eden olmadığı düşünülüyor yani. Bunlar insanın birer özellikleri ama bunlardan ibaret değil yani.
Zaten hocam bu kimya saadette insanı tanımanın kimyası diyelim biz bu kitabın ismine.
Evet.
Kendimizi tanıyarak şu alemde insan gibi yaşamanın derdindeyiz.
Evet.
Dediğiniz gibi hocam bir zamanlar hayvanlara çok benzetiliyordu. Şimdi hocam yeni moda insan robota benzetmek. Biliyorsunuz bu yapılan yapay zekalı robotlar.
Evet evet.
İnsanla sohbet edebiliyor, konuşabiliyor belli oranda. Hatta bazı ülkeler vatandaşlık falan verdi. Şimdi hocam son aşaması diyorlar ki bu robotlara duygu yükleyebilirsek artık bizden farkı kalmayacak. Yani sevinç, üzüntü, kızmayı da yüklersek diyorlar. Yani yine bak gaflet. Ya arkadaş bu robotu bizi yap, insanoğlu yapmış.
Evet.
Ve robotların ruhu yok. İşte bak İmam Gazali bunu kaç asır önce söylemiş. Ya ruhu yok onların diyor. Sen istediğin kadar robot yap. yapay zekası senden benden daha üstün olabilir hocam, değil mi?
Evet.
Yani yapay zeka belli oranda. Şey,
satranç oynuyor hocam. Satrançta diyelim ki insanı
yeniyor.
Yenebiliyor.
Veya hocam ne bileyim işte matematikte bilmem 30 küsür rakamlı bir şeyi bile tak ezberleyip hemen o problemi çözebiliyor.
İşte şey, ama hocam aşık olamıyor. Rüya göremiyor.
Hocam şu anda ona çalışıyorlar bazı gafil bilim adamları. Yani hocam nedir bu insanın kendine düşmanlığı? Hem Allah'a düşman olunca, insan Allah'a düşman olunca fark etmeden kendine düşman oluyor.
Evet. Çünkü şey, bu şeyi düşünün hocam. Böyle destansı bir anne baba var. Çocuğu o anne babayı reddediyor. Böyle bir çocuktan, destansı bir insanlığı olan anne babasını reddeden bir gençten bir şey olur mu? Hayırlı bir evlat olabilir mi? Hayırlı olmaz. Bir insan olabilir mi yani?
Mümkün değil.
Ha, mümkün değil. Şimdi düşünün yani anne babanın çok ötesinde yaradan, yani kıyas bile kabul etmez.
Zaten hocam rahim Allah'ın biliyorsunuz özel sıfatı.
Evet.
Ana rahmi de aynı şeyden geliyor.
Evet.
Ana rahmini de Allah yaratmış.
İnsana yani Allah rahmetiyle insana
sarmalıyor, evet. Sıcacık. Ki Allah'ın rahmeti kat kat üstün. Annenin şefkatinin çok çok ötesinde yani, kıyas götürmez.
Evet. Hocam böyle en az kıymetini bildiğimiz şey herhalde en çok yaptığımız şey. Mesela nefes alıp vermek. İnsan nefesin ne kadar kıymetli olduğunu şimdi insanlar çok daha iyi anlıyor yani.
Bu korona döneminde değil
evet.
mi?
Evet. Niye? Kapalı yerlerde kalıyor insanlar yani. Bir de düşün, bazı hastalar anlatıyor yoğun bakımda diyor. Sanki diyor iğnenin deliğinden şey çekiyorum
diyor. Nefes almaya çalışıyorum diyor.
Nefes almaya çalışıyorum diyor.
Hocam bunu İmam Gazali hatırlarsanız şükür bölümünde okumuştuk daha önceleri. İnsan diyor gafildir. Herkeste olan nimeti nimet görmez.
Evet.
Şimdi ben nefes alıyorum hocam, siz de nefes alıyorsunuz. Dünyadaki bütün insanlar nefes aldığı için. Ya bu da nimet Allah aşkına.
Şey
sıradan bir şey. Bende öyle bir nimet olsun ki bir bende olsun. Mesela yani olmadık bir oyuncak, olmadık bir uçak, olmadık bir araba olsun ama bir bende olsun. Ama diyor İmam Gazali, sen o arabayı ne zaman kullanacaksın? Hiç kullanmasan ne olur? Ölmezsin ki diyor.
Evet.
Hakeza diyor hava, hakeza su, hakeza ekmek diyor. Bunlar diyor çok olduğu için, bu da Allah'ın rahmetini gösteriyor hocam aslında. En çok ihtiyaç duyduğumuz şey, en ucuz hatta bedava.
Evet.
Hava bedava, su birazcık pahalı ama yine bedava hocam.
Evet, yani şeyle karşılaştırdığınız zaman yani.
Fonksiyonuna göre.
Evet.
Karşılaştırırsanız bedava sayılır.
Evet.
Ekmek daha keza. Şuraya getireceğim sözü. Yani İmam Gazali bu kimya saadet de kendimizi, çevremizi, Rabbimizi, öbür dünyayı tanımamızı istiyor bizden. Ancak diyor sen bu şekilde hepsini tanırsan diyor. Hani hocam şimdi siz dün bir hata yapmışsınız.
Navigasyona güvenerek. Buraya geliyordum Bostancı'dan.
Üsküdar Çamlıca'ya derken.
Evet, Çamlıca'ya giriyorum. İşte köprüden önceki son çıkıştan beni yönlendiriyor yani. Tam oraya yaklaştım, birden navigasyon 100 metre ileriden sap dedi. Meğer saptığım, bir kere oraya sapacağım, saptıktan sonraki 100 metreyi diyor. Ama çizgi algı yanılması oluşturdu bende. 100 metre ileriden sapayım derken kendimi Mecidiyeköy'de buldum. Hocam bu üçüncü galiba kıta şaşırmam. İnsan kıta bile şaşırıyor yani.
İşte navigasyona güveniyorsunuz. Eğer o navigasyon gerçekten güzel programlanmamışsa, ama şimdi aynı hocam ben ilahi kitaplar da buna benziyor. Kur'an-ı Kerim de böyle bir navigasyon evet. bizim için. Yani konumumuzu bilemezsek döneceğimiz yolu da bilemiyoruz.
Evet.
Sırat-ı müstakimden ayrılıp Çamlıca yerine Mecidiyeköy'e düşebiliyorsun hocam.
Hocam hem de şey akşamın saat 6'sı trafiğin yani. Böyle Mecidiyeköy Türkiye'nin herhalde en yoğun trafiği olan yerlerden yani, bir tanesi yani.
10 dakikada geçip 2 saatte geri dönemiyorsunuz belki.
Öyle.
Neyse hocam, en azından sohbete konu oldu sizin bu navigasyon hatanız. İnşallah hocam biz esas ilahi programda yanlış yollara dönmeyelim. Yani Allah göstermesin yanlış yol, yanlış içecekler, yanlış dostlar, yanlış televizyon programlarına kapılarak
evet.
gerçek sırat-ı müstakim yoldan sapmayalım yani. Yoksa onun şey soracağım, 2 saatinize mal oldu da tatlı bir hatıra olur. Hem de bir de radyoyu açıp da güzel bir program dinlediyseniz de bazen de hocam insanın hoşuna gidiyor. Mesela ben trafikte çok güzel bir program buldum diyelim ki. Ya diyorum ki az daha trafik devam etse de şu programı bitirsek diyorum. Çünkü eve varınca ister istemez radyodan, arabadan çıkıp radyo kapanmış oluyor.
Evet, ben size mahcup oldum diye kızdım
yok,
kendime.
Yok hayır hocam, sıkıntı yok.
Şey demiyorum, yetişemiyorum diye. Hocam bu kadar nefesten bahsettik ya.
Evet.
Bir ara şeyi işleyelim. Sufilere hani ehli nefes adı da veriliyor ya.
Hocam ikinci bölümde o zaman biraz o konuya girelim inşallah.
Tasavvufta nefes.
Tamam. Eyvallah. Kıymetli dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir araya giriyoruz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde beraberiz. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Şimdi hocam, nefes, nefis aynı kökten geliyor değil mi? Demek ki nefis nefesle yaşıyor.
Yani nefesi olmayınca nefis
yok. Evet. Ölüyor yani. Bir de hocam bu sufiler nefesi çok kıymetli bilirler. Her nefeste Allah'a giden bir yol var derler hocam. O kadar kıymetli ki nefes. Bir alıyorsunuz, bir veriyorsunuz. Her ikisinde Allah'a giden bir yol vardır. Çünkü bunları Allah verdiği gibi size o sınırlı efendim bir saniyelik, iki saniyelik o sürede siz zikredip, tefekkür edip, Allah'ı düşünerek onunla beraber olabilirsiniz.
Bunun için herhalde hocam İbnül Vakt veya Ebul Vakt kavramlarıyla ilişkilendiriyorlar nefesi sufiler.
Tabii.
Yani vaktin oğlu, vaktin babası ya da yani anı değerlendiren değil, en iyi şekilde değerlendiren. Dolayısıyla aldığı her nefes anını farkında olan. Şimdi de farkındalık deniyor evet. Hocam yani.
Hocam İbnül Vakit farkındalık. Yani bakıyorsunuz şu anda ne yapılması gerekiyor onu yapayım. Bu güzel bir şey. Yani zamana, zemine, tabiata, doğaya uyuyorsunuz, çevreye. Bu çok güzel. Ama hocam Ebul Vakit'te bu büyük evliyanın bir vasfı. Artık zamanı da eline alıp hamur gibi yoğuruyorlar hocam. Bahattin Nakşibend Hazretleri bir müridiyle beraber bir şehre gidiyorlar yolda. Yol çok tehlikeli bir yol. Yani aslan, kaplan neyse vahşi hayvanların olduğu bir yermiş demek ki. Mürit korkuyor. Şimdi güneş battı batacak. Batarsa diyor eyvah. Biz hayvanlar saldırır. Yolumuzu belki kaybederiz. Ormanlık bir yer belki. Ancak gündüz insan yolunu bulabilecek. Güneş bir türlü batmıyor. Şehre varıyorlar. Varı varmaz bir anda zifiri karanlık yatsı vakti oluyor. Şimdi bazı dinleyicilerimiz hani ya öyle şey olur mu diyebilirler. Belki güneş vaktinde batmıştır da. Hani başka bir ilahi nurla bu zevat yolunu bulmuştur. Veya hocam çok kısa vakitte bakıyorsunuz büyük Allah dostları. Mesela İmam Gazali Hazretleri için söyleniyor hocam. Neredeyse günlük 50-60 sayfa yazmış. Ama doğduğu andan itibaren. Ya diyorsun nasıl yazmış bu kadar kitabı? Ya yani ben diyorsun İmam Gazali'nin eserlerini okusam bir ömür boyu okumaya güç yetiremem.
Evet,
hani böyle başka yazarlarımız, başka büyük sufilerimiz de var. Genç yaşta öldüğü halde çok fazla mürit yetiştirmiş, insan terbiye etmiş büyük sufiler var. Hani hayatın bir bereketi oluyor hocam. Şimdi bunlar biz Ebul Vakt diyoruz artık. Kendi vaktini istediği gibi elini evire çevire kullanan, vakti genişleten, tayyi mekan, tayyi zaman dediğimiz tasavvufun hocamdan derin konuları esasında. Yani zamanı ve mekanı dürüp uzatan, küçülten. Tabii bu şuradan oluyor esasında hocam. Ruhi güçlerimiz çok fazla. Biz ruhi güçlerimizin farkında değiliz.
Evet, öyle olunca da şey diyoruz işte, farkında olmayınca veya en azından bilgi olarak farkında olmayınca, geçen bir konu oldu, en küçük oğlum Kutluş, baba dedi, ben dedi özgüvenin kendi içimde olduğunu farkında değildim, içimde özgüvenin zaten olduğunu, benim onu kullanmam gerektiğini fark ettim dedi, şimdi dedi çok şeyim, özgüvenliyim dedi. Meğer sadece özgüvenin orada içinde olduğunu bilmem lazımmış diyor yani.
Mevlana bunu şöyle söylüyor. Nice insanlar vardır yattığı yastığın altında toprağın içinde hazine gömülüdür. Ama diyor açlıktan ölmüştür. O hazineyi orada olduğunu bilmediği için ölmüştür diyor. Şimdi aynen bunun gibi biz de pek çok gücümüzün farkında değiliz. Evet. Allah bize öyle dehşet bir potansiyel vermiş ki. Yani diyor ki herhalde bunu İbn Arabi söylüyordu. Yani diyor bütün şu alemler insan ruhunun yanında çöle atılmış bir demir halka gibidir. İnsan ruhu bu alemden daha büyük. Müthiş potansiyelimiz var. Tabii bir sorumluluk manası. Hani böyle bu kişisel gelişimciler gibi sen büyük adamsın her şeyi yaparsın. Boşuna kuruntu değil bizim dediğimiz.
Evet.
Rabbimiz özüne bezene yaratmış. Ah seni takvim demiş. Bu potansiyelimizi fark edip maalesef Mevlana'nın çok güzel beyitleri var. Suya girmişsin diyor. Dizine kadar su içindesin. Su nerede diye soruyorsun diyor. Ah bir su olsa içsem diyorsun diyor. Atına binmişsin. Uyrukların altında atın var. Ah bir atım olsa binsem diyorsun diyor. Ey insan sen nesin diyor. Başında diyor ekmek sepeti taşıyorsun. Karnım aç, ekmek bulsam da yesem diyorsun diyor. Yani o kadar imkanımız, o kadar potansiyelimiz var Ali Rıza Hocam. Ama biz Rabbimizin bu verdiği güzel potansiyeli fark etmediğimiz için veya kullanmadığımız için,
evet,
ne oluyor bu sefer? İşte rızık endişesi var, kaygılarımız var, o var, bu var.
Sonra insan bu şey arasında, hırgür arasında karmaşa, çatışmazsa kaybolup gidiyor herhalde. Hocam şey, Nurettin Topçu rahmetli üstad atletizme benzetiyor tasavvufu. Yani orada nasıl insan bedensel egzersizlerle beraber, sporla birlikte koşu yeteneğini olağanüstü bir düzeye çıkartıyor. Tasavvufta da insan ruhunu bu şekilde bir manevi sporla geliştiriyor.
Alexander Kinich diye bir batılı Rus bir oryantalist var. Spiritual atlet diyor. Maneviyat atleti, maneviyat sportmeni diyor. Ve sufiler diyor, nasıl ki sporcular maddi alemde rekor kırıyor. Mesela hocam şimdi 7 saniyede siz 100 metre koşabilir misiniz? Yani 17 saniyede koşuyor. 10
metreyi belki.
Şimdi hocam bu mistikler var. Bu Budist mistikler. Japonya'da bilhassa. İsmi şu anda aklıma gelmedi. Bir şey rahipleri. Hocam tek parmağın üzerine dikiliyor. İki parmağın üzerine dikilenler var. Yani şöyle iki parmak hocam üzerinde nasıl duruyor? Yani iki ayak demiyorum. Ters gelip amuda kalkıp iki parmağın üzerinde. Ama hocam bunlar doğuşta itibaren bu manastırlarda çok dehşet bir uzak doğu sporlara eğitim alıyorlar. Vücut öyle güçleniyor ki, tabii bu vücut güçlenirken bazı manevi uygulamaları da biliyor bunlar. Budist oldukları için. Sadece yani fizik gücü değil. Hani bu çiğ kuvveti falan diyorlar ya hocam.
Evet.
Vururken mesela bütün enerjisini yumruğuna topluyor. Mermeri kırıyor. Bir vuruşta yani. Evet. Biz vursak elimiz parçalanır. Allah göstermesin. Şimdi yani hocam nasıl maddi güçleri insanlar çok artırıp da şimdi diyorlar ki hocam ortalama boksörün yumruğu 100 kiloymuş. Yani 100 kilo ne demek hocam ya? 100 kiloluk yumruk biz vurabilsek vuramayız. Bir ton vuranlar da var hocam şimdi.
Evet.
Diyeceğim işte hocam oku attı mesela bir okçu genç kardeşimiz.
Evet. Dünya rekoru, dünya şampiyonu oldu.
Şampiyon oldu hocam şimdi ama ne kadar çalışmıştır oku hedefe vurdurmak için. Aynen bunun gibi hocam maneviyat aleminde de bizim aklımızın almayacağı büyük işlere başarmak mümkün. Ama hocam onun bir riyazeti var, bir tesbihatı var, bir tefekkürü var. Ruhta
İnsanlar
böyle kendini büyümüyor.
Sonuç kısmına bakıyor hocam herhalde. Nasıl böyle bir sporcu olimpiyat madalyası aldığında herkes simleniyor. Aha onun yerinde olsam falan. Ama hiç kimse onun çilesine talip olmuyor. Siz hep şey diyordunuz hocam. Herkes doktor gibi beyaz önlüğü giymek istiyor ama.
Bu Mevlana'nın sözdür hocam. Hiç kimsenin önlüğünü formasını özenme diyor. Onun çektiğini bilseydin. Şimdi hocam doktorlar mesela anlatıyorlar o 6 sene ağır bir eğitim.
Evet.
Ondan sonra hocam onların bir nöbet sistemleri var o çıraklık döneminde.
Evet.
Hiçbirimiz doktor olmak istemeyiz.
Ya bir de bunu hazırlık ve uzmanlığı dahil edersek hocam 4 yıl uzmanlık sanıyorum. 1 yılda 11 yıl. 11 yıl sonunda uzman doktor olmuş yani.
Biz de hocam hemen istiyoruz ki 11 günde o masaya oturalım, o beyaz önlüğü giyelim, hastanın karşısına çıkalım. Olmuyor değil mi hocam yani?
Evet. Hep böyle kestirmeyi istiyoruz yani.
Hocam buraya şuradan geldik. Nefes. Eğer hocam mesela nefesin kıymetini bilirse Allah'ın izniyle hem maddi alemde hem maneviyat aleminde çok şeyi başarabilir. O yüzden hocam sufiler her nefesi bayram bilmişler. İki bayram hatta. Alırken evet. Bayram, verirken nefesi bayram bilmişler. Ve Allah'a ulaşmak. Tabi hocam Allah, insan Allah'la beraber olduğu zaman dünyayı da iyi tanıyor. İlimde de çok ileri gidiyor. Yani böyle evet. Şey anlamayalım dinimizi yani uzak doğu mistikleri gibi. Dağın tepesinde hocam çok vardı ya o resimlerde şimdi. Yoga yapıyorlar. Toplumdan uzak. Öyle bir din anlayışı yok bizim dinimiz Allah'a şükür.
Bizde halvet der encümen deniyor. Tabii. Değil mi hocam? Yani halk içinde hak ile birlikte olmak yani.
Yani hocam dağ başında bir manastırda yaşamak dinimizde yasak. Çalışacaksın. Aileni geçindireceksin. Aile kuracaksın. Ondan sonra sen dindar oluyorsun hocam. Şimdi bizim dindarlık anlayışımız
hayattan çekilerek.
Şu anda hocam biraz öyle bir yöneliş de var. Çünkü insanlar zannediyorlar ki dindar adam terazi tutmaz. Mesela bizde hocam yanlış bir algı vardır. Haçtan gelen adam terazi tutmaz derler. Ya niye tutmasın? Daha çok tutsun teraziyi. Ama adil bir şekilde değil mi? Tartarak, güzel tartarak
evet.
Şey yapsın. Şimdi hocam bu 4. bölüm ahiretin hakikati. Cennet ve cehennem bölümüne geldik hocam. 68. sayfa Kimyel Saadet kitabı Hisar Yayın Evi'nden basılmış. Hocam ama tabii bizim bu ders sohbetimiz programımız şeyle alakalı diye biliyorsunuz. Yani dinden çok psikolojik ya. Şimdi burada diyor ki sen diyor cennet ve cehennemle alakalı bilgi sahibi olmak istiyorsan İhya Ulumuddin'den ölümü hatırlama bölümünü oku. Burada bizim kastımız diyor ölümün hakikatini anlamakla yetinip ruhani olan cennet ve cehenneme işaret edelim. Hocam ruhani cennet ve cehennem şu. İçimizdeki cennet ve cehennem.
Evet.
Ahiretteki değil. Ahiretteki olan daha çok ilahiyatın konusu. Hocam bugün biliyorsunuz psikoloji en büyük sıkıntılar. Adam cehennem yaşadığı için depresyona giriyor. Evet. İç aleminde cehennem olduğu için intihar ediyor. İmam Gazali diyor ki hiç kimse diyor ölüm istemez. Esasında diyor ölüm bir kaçıştır, acıdan kaçıştır. Ruhani cehennem diyor o kadar yüksektir ki insanın ruhun çektiği elem bedenin çektiği elemin belki bin mislidir.
Evet. Bir yazar diyordu gönül yarası kılıç yarasından çok daha acı verir diye.
Doğru.
Kılıç yarası iyileşir de gönül yarası iyileşmez diye.
Tam da hocam dediğiniz şey. Yani bir insan hocam kolunu kestiniz. Bazen hocam değil mi? Filmler seyrediyoruz.
Evet.
Kolu kopuyor bir şey adam ağlamıyor.
Evet.
Silah yiyor ağlamıyor hocam görüyoruz yani bazen böyle hani kavga dövüşlerin videoları var internette. Bir kısmı ağlıyor falan da bir kısmı hakikaten o büyük farklı acıya
katlanabiliyor.
Ama gönül acısı dediğiniz şey adam kendisini, eşini, çoluğunu, çocuğunu hepsini yok ediyor Allah göstermesin.
Evet.
Gönlünde öyle bir acı var ki bütün sülalesini yok edecek kadar, öldürecek kadar, katledecek kadar bir
girebiliyor yani.
Hani o acımasızlık, canavarlık ayrı konu ama adam acı çektiği için bunu yapıyor bize.
Evet. Bir de gönül yarası derken hep başkasının yaraladığını varsayıyoruz da insan kendi de kendi gönlünü yaralayabiliyor. Nasıl intihar etmek varsa, nasıl kendi kendine işkence yapmak varsa insanlar kendi gönüllerinin sesini dinlemeyerek İçindeki şefkat ve merhameti yok ederken aslında hiç durmadan kendi kalbine kurşun sıkıyor demektir yani. Bıçak sokuyor demektir yani.
Mevlana bunu çok güzel açıklamış. Ey affedersin eşek sıpası diyor hocam. Sen diyor düşüncenin gücünü yok sayıyorsun diyor. Sen diyor ancak düşünceyi fare kadar görüyorsun diyor. Halbuki diyor hocam düşünce her şeydir. Hatta bazı beyitlerde değil mi? İnsan düşünceden ve kaygıdan ibarettir şeklinde bizim tasavvuf kitaplarında geçer. Şimdi hakikaten mesela kötü düşündüğü için kafasında o kötü düşünce büyüye o kızgınlık, o gadap, öfke hali kendini, eşini, çocuğunu, yakınlarını öldürecek kadar. O yüzden hocam sufiler, hani nefesten bahsetmiştik ya biraz önce. Nefesleri böyle lüzumsuz düşünceleri harcamamak için havatır diyoruz biz buna tasavvufta. Havatırı def etmenin en güzel yolu kafayı ve gönlü müspet bir şeyle meşgul etmektir. Siz mesela Allah, Allah diyorsanız, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Vedud diye zikir çekiyorsanız ve Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyorsanız ve bunu gerçekten güzel söylüyorsanız o anda ya dün hanım bana bir şey söylemişti. Geçen gün de Ali Rıza Bey bana ters bakmıştı. Acaba ben de alıp veremediğim mi var? Hani hocam böyle kötü buna ruminating thought diyorlar İngilizce'de. Düşünceyle geviş getirme. Çok güzel bir şey değil mi hocam?
Evet, evet. Çok.
Yani olumsuz bir şey alıyorsunuz hocam. Küçük bir olumsuz iş yerinde bir olumsuz bir tecrübe yaşadınız bir iş arkadaşıyla. Akşam gelip sabaha kadar düşünerek sabah gidip adamla yüzleşmek, kavga etmek istiyorsunuz. Hocam şeytan tuzağı bunlar.
Evet.
İşte İmam Gazali onu söylüyor hocam. Yani şeytanı bil, ahireti bil. İçinde diyor bir cennet ve cehennem yaşama ihtimali var. Bunu da bil. Ona göre kendini yönet diyor hocam yani. Şeytana ve nefse uyma diyor İmam Gazali.
Evet. İnsan bu farkındalığı geliştirdiği zaman bunu programın başında amel demiştiniz ya aksiyona dönüştürmesi oluyor. Farkındalık olmadan herhalde şey olmuyor hocam yani aksiyona dönüştürmek olmuyor. Burada bir noktaya hocam dikkat çekmek lazım. İslam geleneğinde yerde ve gökte olan her şey Allah'ın ayeti ise tefekkürü onlar da dahil. Yani tasavvufta sadece tefekkürü mevt var diye düşünenler var yani. Yani ölümü düşünmek. Halbuki yerde ve gökte olan her şey. Burada şey geldi aklım hocam. Eskiden Samanyolu galaksisi mesela hocam. Bu Samanyolu galaksisi gibi evrende 100 milyar civarında galaksi olduğu zannediliyordu. Hocam ne kadar galaksi var biliyor musunuz? Şu andaki araştırmalara göre. 2 trilyon galaksi.
Aman Allah'ım ne dehşet bir
bilgi. İki. Hocam insan sayısı ne kadar? Şu anda 8 milyar var.
8 milyar.
8 milyar. Yani insan sayısını kaça katlıyor? 2 trilyon galaksi var. Ve Samanyolu galaksisinde hocam sadece Samanyolu galaksisinde güneşten 200 milyar yıldız var.
Güneş kadar büyüklükte.
Güneşten daha büyük. Oo. Güneş küçük. Küçük yıldızlardan.
Orta bir büyüklükte
yıldız. Yani evrende bu durumda hocam 2 trilyon çarpı 100 milyar yıldız var.
Hocam akıl, mantık, felsefe hiçbir şey burada
hiçbir şey işlemiyor. Alamaz. Şimdi diyelim ki Allah'ın halik sıfatını, Allah'ın kudret sıfatını bunlarla birlikte düşündüğü zaman o zaman yani bu da bir tefekkür. Tefekkürü semavat mı diyeceğiz?
Hocam sufilerde yani? Şu anda sufinin ismini unuttum da kıtlık zamanında bir köle neşeli neşeli şarkı türkü söylüyor. Hopluyor zıplıyor. Demiş ki birisi kardeş merkez aç. kıtlık zamanı sen çok neşelisin demiş. Ayıp ayıp olmuyor biraz deyince. Köle demiş ki gayri ihtiyar, ya benim efendi çok zengin demiş. Bizim evde demiş, oh, zahiremiz var, her şeyimiz var. Sonra o sufi diyor ki, ya düşündüm Allah daha gani dedim ve diyor tasavvufa yöneldim. Şunu demek istiyorum. Şimdi hocam böyle gani bir Rabbimiz var, zengin. Bize vermemesinin sebebi hocam, bize ihtiyacımızdan fazla vermiyor ki azıtmayalım. Karun gibi, Firavun gibi sapıtmayalım diye Allah bize ölçülü veriyor biliyorsun. Ayette geçer bu. Her şey ölçülü verilir bizlere. Esasında Allah'ın zenginliği, kudreti hocam, işte dedik ya bu kadar alem. Her birimize bir güneş verse, her birimize bir dünya kadar 10 tane yıldız verse veya gezegen verse, Rabbimizin hazinesi tükenmiyor. Ama vermemesinin de sebebi var. Bizim kötülüğümüz olmasın diye. Yani buradan şuradan geldik. Esasında Rabbimizin bu şeyini düşünsek psikolojik olarak hiçbir sıkıntı çekmeyiz herhalde. Çok huzurlu oluruz, rahat oluruz. Arkamızı dayanmışız alemlerin Rabbine.
Evet.
Hiç hocam kaygılanacak bir şey yok ki o zaman.
Şimdi öbür türlü ne oluyor hocam? Öbür türlü evren var, yaşam var, insan var. Ama öncesi yok. Mutlak yokluk. Sonrası mutlak yokluk.
Psikoloji bunu çözemiyor işte hocam.
Ve dehşetle karşılaşıyor hocam. Yani Necip Fazıl Üstad diyordu ya, iki yokluk arasında varlık olur mu hiç? Şimdi bu paradoksu yaşıyor şey, modern bilim ve modern yaklaşımlar. Mesela varoluşçu filozofların bir kısmı hocam, diyelim ki Albert Camus, romanlarında çok işler yani, şey olarak tanımlıyor. İnsanın yeryüzüne fırlatılıp atılmış olduğunu söylüyor.
Sebepsiz, hikmetsiz, evet, amaçsız şekilde fırlatılmışsın.
Ve yaşamın absürt olduğunu söylüyor. Öbür taraftan da bu saçmalık, bu absürtlük, bu fırlatıp atılmışlık içerisinde bir anlam üretmesine, ama kendini kandırmak için mesela yalım o noktaya geliyor. Yani varoluşumuzun gerçekte bir anlamı yok. Biz yalandan mecbur.
Hocam
kendimizi
bana bu
ikna edecek kadar.
Koleksiyoncuları hatırlatıyor. Kusura kalmasınlar ama pul koleksiyonu biriktirmek. Tabii evet. Tarihi ve bir şeyse amacı varsa olabilir ama sırf bir şey biriktirmek için biriktirmek.
Hocam şey işte, insan zihni böyle her tarafa gidebiliyor ya. O zoom yapmaya çalışıyor bir noktaya. Yani asıl konudan uzaklaşmak için, yani oyalanmak için aslında onu yapıyor.
Hocam iki yokluğun arasındaki varlığı inşallah haftaya tartışalım. Bu çok güzel bir konu. Çünkü terapiler hocam bu çok ihtiyaç duyuyor buna.
Evet.
Onu inşallah haftaya girelim
burada
hocam.
Burada tek cümleyle hocam bitireyim hocam. Mesela tasavvufta zirve nokta nedir? Mutlakla yüz yüze gelmek veya mutlak varlığı kalbinde hissetmek.
Rabbimizi.
Evet. Bu tarafta ne hocam? Mutlak yokluğu yaşamak.
Hocam haftaya devam edelim. Çok güzel bir konuya girdik. Evet. Çünkü psikolojide hocam terapilerde bu çok etkili, zararı veya faydası var. Muhterem dinleyicilerimiz, bize verilen vakit sona erdi tasavvuf insan psikolojisinde. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.